Evet, kısaca tanıtayım ben kendimi. 71 Adana doğumluyum. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana'da okudum. Daha sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandım. Yıl 89'du. Birinci sınıfın yazında babam vefat etti. Babamın vefatıyla birlikte bir arayışa girdim. Babamı çok severdim. Eğer babam ölmüş ve yok olmuşsa, o zaman bu dünyanın ne önemi var diye düşündüm. Ve arayışa girdim. Bu arayış çerçevesinde birçok dini araştırdım. Çünkü sonuçta Türkiye'de yaşıyorum. İslam dini var ama İslam dini hak dinli. Bir başkası da Hristiyan, bir başkası da Yahudi. Bu yüzden dinleri araştırdım. Hamdolsun araştırmalarım sonucu İslam dininin hak din olduğunu anladım. Bu sefer İslam dini içerisinde de ne doğru diye araştırmaya başladım. Çünkü karşıma birçok şey çıktı. Birçok cemaatlere katıldım. Gittim, geldim. Onlara anlatmayayım uzun uzadıya size. Daha sonra aslında bu dinin en önemli şeyinin Kur'an olduğunu ve Allahu Teala'nın bize söylemek istediğinin aslında Kur'an'da yazdığını gördüm. Ve birincil olarak Kur'an'a yöneldim. Tabi Kur'an'la birlikte sahih sünnete yönelmiş olduk. Birçok kitap okudum. Elektronik mühendisi olmama rağmen artık İslam'la hemhal olmam gerektiğini düşündüm ve insanlara İslam'ı bir şekilde anlatmam gerektiğini düşündüm. Üniversiteyi bitirdikten sonra askerlik için İstanbul'a yolum düştü. Bir hocamız var, Mustafa İslamoğlu, duymuşsunuzdur belki. Onun tefsir derslerini takip ediyordum. Onunla tanıştım. O tefsir derslerini insanlara ulaştırmak için bir proje yapalım dedi. Kasetli o zaman videolar vardı. VHS videolar, şu anda hemen hemen kalktı onlar. Öyle bir projeye beni çağırdı. Ben de tamam dedim. 97 yılında Adım Prodüksiyon şirketini Akabe Vakfı'nın çatısı altında kurdum. Yaklaşık 10 yıllık bir projeydi. Kur'an-ı Kerim'in tamamının sesli ve görüntülü stüdyo ortamında çekimi ve dağıtılmasıydı. Onun başına geçtim. Ta ki 2005 yılına kadar. 2005 yılında bu kasetlerden İzmir'den bir iş adamı beni aradı. Dedi ki ben tefsir kasetlerinden almak istiyorum. İşte 10 tane almak istiyorum. O zaman fiyatı 2,5 lira falandı herhalde. 2 liradan verir misiniz dedi. Bizim de hedefimiz de insanlara bir şeyleri tebliğ etmek. Olur dedik. Çek versem olur mu dedi. 20 lira. 20 liraya çek olur mu? Dedik çek de olur. Neyse kaseti yolladık. Çek geldi. Birkaç defa daha aradı. Gel dedim bir tanışalım. İstanbul'a geldi. Tanıştık. Sonra öğrendim ki o da sıradan bir insanmış. Bir hasta ziyaretine gitmiş. Hasta ziyaretinde hasta ona bir tefsir kaseti hediye etmiş. O kaseti eve giderken dinliyormuş. Eve kasetin tamamını dinleyebilmek için 10 dakikalık yoldu diyor. Arabayla dolandım durdum diyor kaset bitene kadar. Ondan sonra kaseti bitirmiş ve kasetin devamını almış. Sonra bir gün dedi ki bana 2005 yılında, bu yaklaşık 2002-2003 yıllarında oldu. Beni aradı. O arada bir yeni eleman almıştım. Ona diyordum ki bak Adım Prodüksiyon belli bir yere geldi. Siz de daha ileriye götürün. Bir televizyon kurun. Bir televizyon açın. Hedefiniz de bu olsun. Ona bunu anlatırken telefon çaldı. Baktım bu arkadaş İzmirli. Ya dedi biz bir televizyon kuramaz mıyız? Dedim kurarız. Yeter ki kurabilecek maddi imkan olsun. Dedi sen bir araştırsan. Niye dedim televizyon kurmak istiyorsun? Dedi beni bir tane tefsir kaseti hayatımı değiştirdi. Ben cahil bir hayat yaşıyordum ama şimdi İslam'a döndüm. Düşündüm. Bunu herkese ulaşması lazım. Herkese ben kaset alıp hediye edemem. O zaman televizyon kuralım. Herkese Kur'an'ın anlattıklarını iletelim. O araştırmalarımız sonucu Hilal Televizyonu'nu onun büyük bir katkısıyla kurduk. 2005 yılından beri Hilal Televizyonu'nun genel yayın yönetmenliğini yapıyorum. Tabii televizyonculuk zor. Özellikle Müslümanların televizyon alanda bulunmaları gerçekten zor. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Bir oğlan, 2 kızım var. Onun dışında merak ettiğiniz bir şey varsa bu konuyla alakalı.
Hocam, o tefsir CD'leri, Musaf Harbi'leri, kitap
Harbi'leri? Yok, o tefsir kasetleri tamamlandı. 200 ders hedeflemiştik, 200 ders bitti. Önümüzdeki yıl 2014 yılında kitaba dönüşecek. 2015 yılında büyük ihtimalle 9 cilt halinde şu andaki hedeflenen piyasaya çıkmış olacak. Meal olarak çıktı ama şey olarak o zaman çıkacak. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar, ben biraz böyle aktif olsun istiyorum. Sadece ben konuşayım, siz dinleyin değil. Ben konuşayım, siz dinleyin ama siz de konuşun istiyorum. Onun için ara ara böyle soru soracağım. İnteraktif bir sunum yapayım istiyorum. Öncelikle medyadan başlayalım. Medya deyince aklınıza ne geliyor? Televizyon geliyor. Başka? İnternet geliyor.
Kitle iletişim araçları.
Yani burada tahtamız yok. Ben o zaman sözle söyleyeyim. Aslında medya deyince ortada bir tane veren var, iletim var ve alanlar var. Şu anda medya diye bildiğimiz şeyler daha önce gazeteydi, dergiydi, televizyon girdi işin içine. Şimdi internet girdi. İnternet daha ileriye götürdü işi. Sosyal medyalar girdi. Artık cep telefonları ve son zamanlarda da petler girmeye başladı. Bundan hepsine biz kitle iletişim araçları diyoruz ve medya diyoruz. Peki sizce ilk medya sahibi kimdir desem? Yok. Oradan bir ses geldi gibi ama. Ha, yok. Evet, aslında olaya şöyle bakarsak ne dedik? Bir verici var, bir iletim var, bir de alıcı ve insanlara ileten bir araç var. Evet, aslında Allah-u Teala. Ne yapıyor Rabbimiz? Eğer Rabbimize bir meslek izafe etsek aslında medyacı dememiz lazım. Haşa, o tabii her şeyden münezzeh. Ama ne yapıyor Rabbimiz? Bir şeyi Cebrail'e veriyor. Cebrail peygambere getiriyor ve peygamber de insanlara iletiyor. Baktığımız zaman aslında şu anki medyadan farklı değil. Onun için aslında medya ilk önce Müslümanların işi olması lazım. Çünkü bunu Allah-u Teala yapmış. Ve Allah-u Teala peygamberleri vasıtasıyla insanlara bir şeyler iletmiş. Sahabe ne diyordu? Biz Resulü beklerdik ki bir ayet inse de hemen sıcağı sıcağı ondan o ayeti alsak, bilgilensek. Baktığımız zaman yöntem aynı yöntem. Daha sonra bunu insanlar farklı bir şekilde kullanmaya başlamışlar. Şimdi arkadaşlar, konumuz medyanın gücü. Şu anda şöyle bir gene örnekle olaya girmek istiyorum. Biz metre kaç santim? 100 santim. Biz bir şeyi ölçeceğimiz zaman bir metreyi alırız, ölçeriz değil mi? 1 metre, 2 metre, 3 metre diye. Peki, bize metre diye verdikleri şey 80 santimse ve bizi bu böyle öğretmişlerse ölçtüğümüz bu şey kaç santim olur? 80 santim. Biz buna peki kaç metre deriz? 1 metre deriz. Doğru mu? Doğru. Yanlış. Peki biz birine bunu böyle öğretsek, çocuğumuza bir metre yapsak, özel bir metre, 80 santimlik ve çocuğumuza desek ki işte oğlum bir metre budur desek. Bu çocuk hep onunla ne diye ölçer? Bir metre diye ölçer değil mi? Aslında her şey tasavvurlarda bitiyor. Biz, aklımız ilk doğduğumuzda bomboş. Fıtrat ayrı, bilgi ayrı. Fıtrat Allah'ın bize koymuş olduğu doğrular. Ama bir de bilgi var. Bilgiyi bu dünyada alıyoruz. Ve biz bilgiyi doğru eğer doldurursak o zaman doğru ölçüyoruz. Yanlış doldurursak yanlış ölçüyoruz. Aslında medyanın da yapmış olduğu şey bu. İnsanlar medyadan gelen her şeyi doğru kabul ediyor. Eğer medyadan aldıkları şey yanlışsa, medya yanlış kişilerin elindeyse bu sefer ne oluyor? Ölçtükleri şey de yanlış oluyor. Buradan olaya girersek medyanın ne kadar güçlü olduğunu anlayabiliriz. Şimdi size bazı bilgiler vereceğim. Dünya medyasının %96'sı 6 tane büyük firmanın elinde. Ve bu 6 büyük firma kimlerin elinde biliyor musunuz? Yahudilerin elinde. Yani küçücük bir İsrail var fakat dünyayı kim yönetiyor? Yahudiler yönetiyor. Biliyorsunuz Yahudiler, Museviler, siz isteseniz de Yahudi olamıyorsunuz. Yahudi olmanın bir şartı var. Bir Musevi anneden doğmak. Bu yüzden de şu anda yeryüzünde kaç Yahudi olduğu belli. Çünkü doğan her Yahudi işleniyor. Ve biliyoruz dünyadaki Yahudi sayısı çok az. Fakat dünyayı yöneten kim? Yahudiler. Peki nasıl yönetiyorlar? Aslında ellerinde iki tane büyük güç var. Bir sermaye gücü var. Bakın Türkiye'de bile aldığınız birçok mala Yahudi malıdır. İki, medya sayesinde. Şimdi dünyanın en büyük medya sahibi Walt Disney. Walt Disney Amerika'daki bir dizi televizyonun sahibi, 14 milyon abonelik bir kablo yayının sahibi, iki video yapım şirketi var, işte film endüstrisi var, çocuk filmleri üretiyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir şirket. Kim? Walt Disney. Sahibi kim? Yahudi. En tepedeki müdürü kim? Yahudi. Peki ondan sonraki firma kim? Warner Bros. Warner Bros'u da duyuyorsunuz. Bunun da sahibi gene Yahudi. Gene bu ABD'nin en büyük kablolu televizyon şirketleri bunlara ait. Müzik endüstrisinden sinema endüstrisine ve birçok film şeyi var Warner Bros'un. Bu da Yahudi. Üçüncü firma gene Yahudi. Showtime, Nickelodeon, MTV. Bu Türkiye'de de şimdi çocuk kanalı var. Onun da sahibi gene Yahudi. Dördüncü Murdoch. Murdoch'u duymuşsunuzdur. İsmi çok geçer. Fox TV'nin sahibi. Türkiye'deki Fox TV'de ona ait. Gene Fox film şirketi var. Bunun da sahibi Murdoch. Beşinci firma Japon Sony firması. Fakat Japon Sony firmasının şöyle enteresan bir tarafı var. Sony Pictures, Amerika'daki Sony Pictures'ın tepesindeki adam Yahudi. Yani sahibi Japon ama Amerika'daki firmayı yöneten Yahudi. Toyota. Efendim?
Toyota.
Toyota'nın da başında Yahudi mi var bilmiyorum gibi. Ve bunun altında bu 5 firma Yahudilerin elinde. Bunun altında diğer firmalar var. Gene Amerika'daki en büyük ABC, CBC, NBC televizyon firmalarının hepsinin sahibi Yahudiler. Peki böyle olunca nasıl oluyor dünya? Yahudilerin istediği gibi oluyor. Bir sosyolog diyor ki, Avrupa'daki bir sosyolog, bana diyor bir ülkenin medya organlarını verin, size nasıl bir toplum istiyorsanız söyleyin, size öyle bir toplum yaratayım. İşte medya bu kadar önemli arkadaşlar. Geçen yıllarda İsrail Filistin'e saldırdığında bu Murdoch şöyle bir Twitter'dan bir tweet attı. Neden Yahudilere ait medya kuruluşları her krizde, İsrail-Filistin krizinde bu kadar İsrail karşıtı bir tavır sergiliyor? Bakın adamdaki şeye bakın. Yani medya ellerinde tamamen İsrail'in arkasında var ama hafiften İsrail yanlış yapıyor demişler. Buna dahi dayanamıyor. Kim bu adam? Türkiye'deki Fox TV'nin de sahibi. Bu adam Türkiye'deki Fox TV hiç Müslümanların lehine bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Peki Müslümanlar niye bu kadar uzak kalmış dersiniz? Madem bu kadar önemli. Neden hiç düşündünüz mü? Yok. Müslümanlar uzak kalmasındaki ana sebep aslında Peygamber Efendimiz zamanından gelen bir anlayış. Nedir o? Resim haram, heykel haram, görüntü haram anlayış. Aslında orada Peygamber Efendimizin haram kıldığı şey farklı bir şey. Nedir? O dönemde insanlar resmi gördüğü zaman, heykeli gördüğü zaman tapıyor. Eğer tapılan o dönemde heykel değil de başka bir şey, ağaç olsaydı Peygamber Efendimiz ağacı yasaklayacaktı. Anlatabiliyor muyum? Yani orada yasak önemli. Bu yasak ortadan kalktıktan sonra aslında bu şey de ortadan kalkıyor. Ama İslam geleneğinde resim haram dendiği için Müslümanlar neye yönelmiş? Hat'a yönelmiş, Ebru'ya yönelmiş, Miyatür'e yönelmiş. Tamamen şeyden uzak kalmışlar. Sizin çoğunuzun yaşı genç. Bizler biliriz, bizden öncekiler bilir. Televizyonla uğraşmak, resimle uğraşmak. Babalarımız, annelerimiz kızardı. Aman resim çizme günah işlersin. Şimdi böyle birinin hele ki televizyonda görev alması, hele ki tiyatroda, sinemada görev alması mümkünatı var mı? Mümkünatı yok. O zaman da ne olmuş? Bu adamlar bunu ellerine geçirmişler. Biz demişiz ki bu haram ama evimize koyup izlemişiz. Yani tamam haramsa o zaman her şeyle uzak durmamız lazımdı. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Aslında bunu bulanlar yabancılar. Biz şunu biliyoruz. Bıçak yararlı mıdır, zararlı mıdır? Yerine göre. Eğer sen bıçakla alır ekmek kesersen faydalı olur. Et kesersen faydalı olur. Adam öldürürse zararlı olur. Televizyonda aynen böyle arkadaşlar. Medyada aynen böyle. Eğer medyayı Müslümanlar alıp Müslümanca onu kurarlarsa o zaman faydalı olur. Öbürleri alır kurarsa o zaman zararlı olur. Bakın elimizde bir tane filmimiz var. Nedir?
Çağrı.
Çağrı. Bu film 70'li 79'da 80'de yapılmıştı. Ben küçüktüm. Babam aldı sinemaya götürdü beni. O zamandan hatırlıyorum. Bakın siz geldiniz. Ben 42 yaşıma geldim. Hala elimizde bir filmimiz var. Çağrı. Çağrı'yı kim yaptırdı biliyor musunuz?
Kaddafi.
Kaddafi'nin İslam'la bir alakası var mı? Yok. Yani Kaddafi kendince bu ülkede Kur'an okumak serbest ama Kur'an'ı tatbik etmek yasak. Tatbik edilecek kitap var. O da benim yazdığım Yeşil Kitap diyen bir adam.
İslam sosyalizmi.
Evet. Şimdi böyle bir adam. Peki niye yaptırdı? Araplar içerisinde bir şey kazanmak için yaptırdı. İyi ki de yaptırmış. Yıllarca onun yaptırdığı ve Amerikalıların oynadığı, hatta Anthony Quinn'i ondan dolayı Müslüman bile yaptı. Halbuki hiç alakası yok. Böyle bir film. İşte son zamanlarda birkaç tane, işte daha sonra Ömer Muhtar geçti. Hazreti Meryem, Hazreti Yusuf var. Onlar biraz güzel ama bunun dışında elimizde Said Nursi'nin filmi çıktı ama o kadar da nedir şey değil. Dünyayı sarsacak film yapamadık. Ama elin adamı, bakın geçenlerde Peygamber Efendimiz aleyhine bir tane film yaptı. Dünya sallandı. Medya demek ki çok önemli arkadaşlar. Evet fena. Biraz nedir onun adı? Sinemaya gittim ben de ilk çıktığında. Habire ateş ediyor. Herkes ölüyor ama bizim Cüneyt Arkın filmleri gibi. Kimse onu öldüremiyor. Evet. Ama gerçek... O bile içimizi rahatlattı değil mi? Böyle girdi İsrail'e onu bunu öldürdü içimizi rahatlattı. Bakın adamların yaptığı filmlere Rambo gitti Afganistan'ı kurtardı. Afganistan'ı onu mu kurtaracak? Ondan sonra bakın son yapılan filmlere Müslümanlar terörist olarak gösteriliyor. Bir Brezilyalı bir rahiple röportaj yaptık. Televizyonda da yayınladık. Suriye'de yaşayan bir rahip. Çok enteresan bir şey söyledi bize. Dedi ki, bu Filistinli Muhammed var. Canlı yayında öldürüldü. Babası işte ateş etmeyin, ateş etmeyin diyor. Bir müddet sonra da öldürdüler ikisini. Dedi ki, biz Brezilya'da televizyonlar bize onun Yahudi olduğunu söylediler. Öldürenlerin de Müslüman olduğunu söylediler. Ben ne zaman Suriye'ye geldim, onun Müslüman olduğunu burada öğrendim. Görebiliyor musunuz? Tepe takla atmayı görebiliyor musunuz? Neyi nasıl verirseniz öyledir. Hemen burada size bir resim göstereyim. Şeyimiz, bilgisayarımız kapalı mı, kapandı mı?
Beklemeye alıyor biraz.
Tamam.
Onu kaldırsın abi.
Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Dünyada diktatörler ve krallar sadece devlet medyasına izin verirler. Bakın tüm İslam ülkelerinde işte diktatörler yönetiyorlar. Sadece ne var? Devlet televizyonu var. Devlet medyası var. En son Arap Baharı'nda dikkat ederseniz Müslümanlar Twitter üzerinden, Facebook üzerinden organize oldular. Yani medya ne kadar güçlü. Eğer orada bir tane alternatif televizyon kanalı olsaydı, o ülkeler çok daha önce yıkılırdı. Çok daha önce Arap Baharı başlardı. Ama ne yapıyorlar? Tunus Devlet Televizyonu, on binlerce insanın toplanıp protesto yaptığı esnada boş sokakları göstererek endişe etmenin anlamsız olduğu, hükümete baş kaldıranların sayısının birkaç yüzü geçmediğini hep söylüyordu. Bu böyledir. Kamera senin elinde. Şimdi adamın bir tanesi devlet başkanı, medyayla arası kötü. Bir türlü medyayla arası düzelmiyor. Bir gün diyor ki ben öyle bir şey yapayım ki diyor, bunları çok etkileyeyim diyor. Sabah 9'da tüm medyayı denize çağırıyor ve denizin üstünden yürüyerek karşıya geçiyor. Müthiş bir şey. Bekliyor ertesi gün işte başkanımız denizi yürüyerek geçti diye manşetler atılacak. Ertesi gün çıkan manşet şu: başkanımız yüzme bilmiyormuş. Evet. Nasıl baktığınıza bağlı. Şimdi bu, ben internette çok aradım ama bulamadım. Bizim kurulduğumuzdan da önce bir görüntüydü bu. Hatırlar mısınız bilmem. Körfez Savaşı'nı. İçinizde hatırlayanlar vardır. Körfez Savaşı'nın çok meşhur bir görüntüsü vardır. Petrolde şu karabatak, burada biraz şey gözüküyor. Karabatak petrole batıyor, çıkıyor ve her tarafı petrol, gözleri gözüküyor. Ve tüm dünya bu görüntü 17 saniye. Tüm dünya bu görüntüyü döndere döndere verdi. 23 saniyelik bu görüntü bir araştırma şirketinin araştırması sonucu tüm dünya televizyonlarında Güney Amerika'dan Uzak Asya'ya, Kuzey'den Güney'e, Doğu'dan Batı'ya 442 saat gösterilmiş. Kaç saniyelik görüntü? 23 saniyelik görüntü 442 saat gösterilmiş. Kimi televizyonlar her gün bu görüntüyü 10 defa, 20 defa tekrarlayarak gösterdiler. Niye? Şimdi Saddam Hüseyin şeye girmişti. Kuveyt'e girmişti. Kuveyt'ten çıktı. Kuveyt'ten çıktıktan sonra Amerika Irak'a operasyon yapmak istiyor. Fakat bunu da bir zemine oturtmak istiyor. Dünyayı etkisi altına alması lazım. Ve dedi ki Saddam Hüseyin Kuveyt'ten çekilirken petrol borularını açtı. Denize petrol veriyor. Ve işte görün, masum bir kuş, oradaki hayvanlar dahi ölüyor deyip bunu tüm dünyaya servis etti. Servis ettikten sonra herkes etkilendi. Ondan sonra çok rahat bir şekilde Irak'a girdi. Peki bu görüntü neydi biliyor musunuz? Bu görüntü ondan 6-7 yıl önce Fransa'da batan bir petrol tankerinden sızan petroller sonucu çekilmiş bir görüntü. Ne Saddam Hüseyin'le alakası var, ne orayla alakası var. Peki biz biliyor muyuz? Alnında yazıyor mu? Bize bir görüntü gösteriliyor. Petrol, içine bir karabatak çıkıp dalıp çıkıyor ve deniyor ki Saddam Hüseyin petrolü bıraktı. İşte hayvanlar mahvoluyor. Peki doğru mu? İlk başta ne demiştim? Metre. Verdim mi bir metre? Bu metrenin şeyle alakası var mı? Yok. Ama hepimiz zokayı yuttuk mu? Yuttuk. Peki Allah-u Teala ne diyor? Arkadaşlar, Hucurat suresinde size bir fasık haber getirirse iyice araştırın. O habere itibar etmeyin diyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bu gösterildiği zaman Türkiye'de sadece bir tane resmi kanal vardı. Bunu tüm dünyaya servis eden Amerika'ydı. Peki Amerika fasık mı? Fasık. Peki inandık mı? Doğru muymuş? Doğru değilmiş. Amerika insanları etkiledi ve şeye girdi mi? Girdi. İşte medya bu kadar güçlü arkadaşlar. Siz medyayla istediğinizi yapabilirsiniz. Bakın bugün diziler izliyoruz. Dizilerde önce şöyle bir görüntü verilir. Koca bir bina gösterilir. Sonra binadan sonra evin içine girilir. Sizin aklınızda nasıl bir şey oluştu? Evet, binanın içinde aile ya da binanın içindeki şey, ofis. Halbuki hiç alakası yok. O bina gidilir, en güzel bir bina, büyük bir bina dışarıdan çekilir. İlk başta o verilir, arkasından stüdyodaki görüntü verilir. Ama hepimizin zihni nerede? O binanın içinde. İşte medya böyle bir şey. Önce sizi şartlandırdı, arkasından vermek istediğini verdi. Sizin kafanıza koydu. Ya da adamın bir tanesi de bir duvarın önünde elinde çiçekle bekletir. Türk Hava Yolları'nın bilmem kaç sayılı uçağı havaalanımıza indi der. Siz ne anlarsınız? Bu adam havaalanında birini bekliyor. Halbuki hiç alakası yok. Adam burada duruyor. Ama ne yaptı? Zihninize onu verdi. İşte medya zihni o tasavvurumuzu inşa ediyor. Bir şey söylüyor, siz ona inanıyorsunuz, ondan sonra ne verecekse onun üstüne veriyor. Geçenlerde kar yağdı, her taraf kar kış. O kar görüntülerini adam İstanbul yerine doğudan bir yerden çekse ve verse İstanbul'da bu kadar kar yağdı deseydi inanacak mıydık? Niye inanıyoruz? Evet. O zaman alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Haberi nereden alacağımıza dikkat edeceğiz. Adam bizi istediği gibi etkileyebilir. Bunun size şuradan bir resim daha göstereyim. Bakın arkadaşlar, bu resmi görenleriniz olmuştur. Bir tane adam var. Adam birini kovalıyor. Arkadaki öndekini öldürmeye çalışıyor. Peki şeyde ne görüyoruz? Bize gösterilende ne görüyoruz? Tam tersi. Nereye çekmiş? Adamın ayağını çekmiş. Ayak bıçak gibi gözüküyor. Gölge düşmüş. Öbürünün yüzünü çekmiş. Kim haklı, kim haksız? Eğer dikkatli olmazsanız medya sizin iyi insanlardan nefret etmenizi, kötü insanları ise sevmenizi sağlar. Malcolm X. Evet. Onun için medyanın gücü çok önemli. Medya bizi her türlü oyuna getirebilir. Şimdi bir resmimiz daha var ama burada niye bu resim gözükmüyor? Bu da fotoğraf görüntüleyiciyi deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Burada önemli bir resim. En baştaki El Cezire yayınlamış. İmper diye bir kanal yayınlamış. Bakın. O tarafta El Cezire'nin yayınladığında bir adam silah dayamış birinin başına. Büyük ihtimalle Iraklıdır. O da Amerikalıdır. Daha büyük bir görüntüye baktığımızda aslında silah dayayan da var ama bir taraftan su veren de var. Peki CNN nasıl veriyor? Bizim askerimiz Iraklı'ya yardım ediyor diye veriyor. Bakın. Görüyor musunuz? İstediğiniz gibi verebilirsiniz. Amerikalı çok kötü. Amerikalı çok iyi. İşte biraz Amerikalı aslında gene çok kötü. Algı bu. Siz bu resmin nereden çektiğinize bağlı. Peki medya patronu ne der? Medya patronu şuna der. Kardeşim ben AK Parti düşmanıyım. AK Parti'nin bir şeyi var. Konuşması var başbakanın. Medya patronu şunu der. Bu konuşmadan kötü çıkart. Hiç önemli değil. Onun ne dediği hiç önemli değil. Senin yapacağın bu konuşmadan kötüyü çıkartmak. Peki AK Parti'yi seven ne yapar? Medya patronu der ki bu konuşmadan iyiyi çıkart. Evet. Aslında bizler Müslümanlar olarak adil olmamız lazım. Muhakkak yapılan bir şey varsa doğruları vermemiz, yanlışları da eleştirmemiz lazım. bizden diye yanlışları örtmek de çok doğru değil. Ama durum ve şey çok önemli tabii. Bunu nerede ve ne zaman yapacağınız çok önemli. Yani siz tam seçim arefesindesiniz. İşte Müslümanlar başa yürüyecek. Bir adam bir hata yapmış. Onu o anda insanlara vermek çok doğru olmayabilir. Ama bunu bir yere yazmak lazım. Onlara bunu iletmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Medyayı nasıl kullanacağımız çok önemli. Bu adamlar kullanırken kendilerine göre kullanıyor. Biz de kullanırken kendimize göre kullanmamız lazım. Mavi Marmara olayı oldu biliyorsunuz. Şimdi AK Parti başa gelene kadar medya öbürlerinin elindeydi. 28 Şubat sürecinde bize öyle şeyler yedirdiler ki hepimizin ağzı açık kaldı. Bir tane sahte şeyh ürettiler. O sahte şeyhe bir tane kız yolladılar. Kızla birlikte ona bastılar. Sahte şeyhe dediler ki sana şu kadar para vereceğiz merak etme. Kıza dediler ki sana şunu vereceğiz hiç merak etme. Sonra ekranlarda boy boy görüntüler. Her şey hazırlanmış. Her şey tamam. Ondan sonra işte Müslümanlar bu. Olay bu. Biz de ne yaptık? Zokayı yedik. Halk inandı mı? Halk inandı. Ne yaptılar? Yerleri kazdılar. Cesetleri çıkarttılar. Gösterttiler. İşte bunları doğuda şu grup öldürdü. Görüntülere verdiler. Her tarafa bunu lanse ettiler. Ne oldu? Müslüman öcü oldu. 11 Eylül'de ne oldu? 28 Şubat'ın daha büyüğü yaşandı. İki tane uçak kuleye vuruldu. Çok güzel görüntüler çekildi. Bu görüntüler tüm dünyaya şey yapıldı. Servis edildi. Müslümanlar ne? Terörist. Peki kardeşim Müslümanlar terörist tamam. Senin adamın daha geçen de gitti okul taradı. Senin adamın gitti bilmem ne kaç tane adam öldürdü. Niye bunu servis etmiyorsun? Etmez. Niye? Çünkü onun elinde. Yani bizim elimizde olsa işte farklı olur. Onun elinde olunca ne yaptı? İkiz Kuleleri kendi vurdurdu. İkiz Kuleleri tüm dünyaya şey yaptı. Arkasından Afganistan'a girdi, Pakistan'a girdi. Ondan sonra şu anda işte elinden gelse İran'a girecek. Bunu bahane ederek istediği yeri yıkıyor, döküyor. Peki şeyde kaç kişi öldü? İkiz Kuleler'de kaç kişi öldü? Diyelim ki yani 1000 kişi öldü, bilmiyorum sayısını şu anda. Afganistan'da kaç kişi öldü? Ya. Peki adil mi? Peki insanlar Afganistan'da bu kadar kişi öldürdü. Amerika'ya bir şey diyor mu? Peki Afganistan'la ilgili görüntü var mı piyasada? Yok. O onu gösterdi. Öbür tarafta milyonlarca insan öldürdü. Yani işte medyanın gücü burada. Siz 28 Şubat'ta biz Zoka'yı yuttuk. Peki şimdi AK Parti başa geldi. Müslüman medya arttı. Şimdi ne oldu? Şimdi iş tersine döndü. Şimdi bakın artık bize Zoka'yı yutturamıyorlar. Onlar bu şöyle diyor. Hemen Müslüman medya gidiyor araştırıyor. O öyle mi değil mi? Hemen onun tam tersi olduğunu, doğru olmadığını ekrana yansıtıveriyor. Mavi Marmara olayı. Mavi Marmara olayında eğer Müslüman medya olmasaydı, orada kameralar olmasaydı bize nasıl yutturacaklardı? Diyeceklerdi ki İsrail askerleri dedi ki Mavi Marmara'ya lütfen gemiyi kenara çekin. Bu yaptığınız doğru değil. Ondan sonra oradan silahla ateş ettiler. Bizim askerlerimizi öldürdüler. Öldürünce biz de müdahale ettik. Biz de onları öldürdük. Tüm dünyaya yansıtacakları buydu ki Amerika'ya böyle yansıttılar. Çünkü Amerika'ya biz orada güçlü olmadığımız için bizim medyamız oraya görüntü veremedi. Ama Türkiye'de nasıl oldu? Durum böyle olmadı. Arap ülkelerinde durum böyle olmadı. Biz de görüntüleri ortaya koyunca olayın böyle olmadığı ortaya çıktı. O insanların kesinlikle hiçbir müdahale bulunmadığı, diğerlerinin gelip hatta daha helikopterden inerken insanları taradığı ortaya çıktı. Onun için Müslümanların medyada güçlü olması lazım. Ellerinde güçlü bir medya kuruluşunun olması lazım. Bunun sadece bu bölgede değil, diğer bölgelerde de böyle olması lazım. Böyle olmadığımız müddetçe kaybederiz. Eskiden ne derlerdi? Savaşta kazandık, masa başında kaybettik. Şimdi de aynen durum öyle arkadaşlar. Biz savaşta kazanabiliriz ama medya aracılığıyla kaybederiz. Bunlar bizi yenilgiye uğratırlar. Bir de bir görüntü izleteyim. Herhalde yaklaşık bir 45-50 dakikamız oldu değil mi? Başlayalım. Daha sonra sizin sorularınız varsa o soruları herhalde 3 aşağı 5 yukarı medyanın gücünü anlamışızdır. Şunu... Açıldı mı?
O biraz daha yukarı.
Hangisini? Bir dakika şunu bir aşağıya atalım. Bunu aşağı attık. Şuna basınca açılması lazım değil mi?
Aşağıda zaten.
Bakalım. O da yine ses veriyor herhalde. Heh, iyi verdi görüntü. Şimdi şunu bir daha başa alalım. Bunun şeyi nerede? Video oynatıcı şeyi nerede?
Yandı hocam.
İçine mi girmiş? Oraya nasıl ulaşacağız? Şu mu? Çekebilecek miyiz? Heh, geldi tamam. Şimdi ses de olması lazım. Sesi var bunun ama o sesi buradan açmamız lazım. Çünkü ona ses vermedik. Evet bilgisayardan kısık bilgisayardan açalım. Heh, şunu da açalım.
Zaten bir dakikalık
bir şey. Ya kısa bir şey. Şimdi arkadaşlar videonun yarısı var burada. Diğer yarısı yok. Bu İsrailli bir asker. Filistinli şeye giriyor. Bir kadının bahçesine giriyor. Ve bir çocuğu vuruyor. Filistinli çocuğu vuruyor. Ondan sonrasını izliyoruz. Filistinli anne tokat attı. Siz olaya nereden gösterdiğinizi çok iyi anlatan bir kısa çizgi film. Siz ne yaparsanız yapın, o istediğini alıyor. Kendi haber ajanslarıyla dünyaya bunu yansıtıyor ve dünyada olayı böyle algılıyor. Bizim dünyayı etkileyebilmemiz için medya gücüne sahip olmamız lazım. Şöyle bir avantajımız var şu anda. İnternet artık hızla yayılıyor. Artık büyük medya kuruluşlarının yanı sıra internet denen bir medya gücü var. Müslümanların burada hakim olması lazım. Buralarda ortaya bir şeyler koyması lazım. Bunları yapamadığımız müddetçe, bunlar medyaya hakim olduğu müddetçe bizi dünyaya terörist olarak göstermeye devam edecekler. Çünkü olay anlama meselesi değil. Yani ben İslam'ı anlayayım, İslam güzelmiş, doğruymuş, siz iyisiniz meselesi değil. Olay pasta meselesi. Dünyada büyük bir pasta var. Bu pastayı bu adamlar yemek istiyorlar ki yıllarca yediler. Şu anda Müslümanlar akıllanmaya başladı. Artık pastanın ellerinden gitmesinden korkuyorlar. Bu yüzden de Müslümanları şu anda terörist olarak gösterip yeniden baskı altında tutmak istiyorlar. Bunun önüne geçmenin de tek yolu var. Bizim aslında böyle olmadığımız, bizi bizden tanımalarını sağlamak. Bunun için de medyaya önem vermek. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa hemen.
Böyle bir konuşmayı televizyonda yayınlamak
demek. Yani haberlerden veya Yahudi kanallarından verilen haberlerin hepsinin doğru olmadığını, yani bu konuşmanın birçoğunu birçok kimse bilmiyor Türkiye'de.
Şimdi şöyle söyleyeyim, biz zaten kendi televizyon kanalımızda buna benzer şeyler yapıyoruz. İnsanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İşte bu tip çizgi filmler yayınlıyoruz. Yani onları bu noktada inşa ediyoruz. Ama tabii diğer şeylerin hepsine bizim gücümüz yetmez. O noktada da belki sizlere iş düşüyor. Sizlerin, sizler ve sizler gibi genç kardeşlerimizin medya alanına yönelmesi lazım. İnsanları bilinçlendirmesi lazım. Şunu söyleyeyim. Bugün artık bakıyorsunuz İslam'ı anlatan hocalar var. Ve bunlar televizyonlarda reyting yapıyorlar. Bu reyting yapan hocalar, inanın ki ben mesela bir tanesini tanıyorum. İlmi şeyi hiç yok. Kitaplardan çalışıp geliyor. Ama bu hocalar ilmi çok yüksek bir insandan halkı daha fazla etkiliyorlar. İşte bu hocaların o televizyon kanallarında bazı şeyleri söylemesi lazım. Sırayla sorumuz yok. Var mı sorumuz? Yok.
Hocam bu İsrail'in Filistin'e girmesi ve işte medyanın İsrail'i eleştirmesini Türkiye'deki Fox'un sahibi istememiş ya, hoşuna gitmemiş ya. Bu İsrail'in bir oyunu olmasın yani?
Zaten kendisi İsrailli.
Hayır yani bu medyanın onu hafiften eleştirmesi.
Yani biz bu kanalda eleştiriyoruz.
Yani hafiften eleştirmesine dahi adam şey yapamıyor, dayanamıyor. İsrail'in o bir oyun olduğunu sanmıyorum. Çünkü İsrail o kadar şımarık bir çocuk ki en ufak bir şeye dahi tahammül edemiyor. Onun için onun öyle bir şey yapacağını sanmıyorum.
Hocam filmlerde ve dizilerde subliminal mesaj diye bazı kareler falan veriliyor.
Yani 25. kare.
İnsanın görmediği. Peki bu konuda Müslümanların bir çalışması var mı? Biz de bu tür şeyler yapmaya başladık mı?
Şimdi benim bildiğim kadarıyla yok. Bu 25. kare ne kadar etkili onu da bilmiyorum. Ama örneklerini izledim, gördüm ben. Fakat şunu söyleyebilirim. Şirek diye bir çizgi film var. Göreniniz, izleyeniniz var mı? Şirek çizgi filminin birinci çizgi filminde Şirek tuvalete giriyor. Hemen filmin daha başındadır. Tuvaletten çıktığı zaman kapıyı kapatıyor. Kapıda hilal resmi var.
Evet. O Batman'de de vardı hocam. Bazı oyunlarda da var.
Yani bunu bilinçaltı olarak veriyorlar ama Müslümanlar daha zaten normalini yapamıyorlar ki buralara kafa yorsunlar. Evet, sorumuz var mı?
Hocam, şimdi medyanın büyük bir güç olduğunu herkes biliyor. Yani normalde de aslında bilmiyor medyanın ne kadar büyük olduğunu. Bir İslami camiada bu kadar hani yerimiz yok. Hani işte bir Hilal TV var, eminim farklı.
Ya Samanyolu var, ne bileyim. Dost TV var. Birkaç kanal daha var.
Bunun geliştirilmesi için mesela bu medya birlikleri bir araya gelip birlikte hani ülkenin yani İslami olarak da büyük zengin olan kitleleri var.
Evet.
Bunlardan mesela yardım talep edilip ya da ne bileyim onlarla görüşülüp aslında bir
şimdi daha arkadaşlar güzel bir noktaya temas ettin. Bu bizim bir yaramız. Nedir? Aslında şu anda Türkiye'de medyanın %70'i Müslümanların elinde. Fakat farklı bakış açıları var. Nasıl bakış açısı var? Diyor ki AK Parti'ye aleyhine bir yayın yapılmasın. Gene medya eski halini korusun. Mesela nedir? Bugün ATV Müslümanların. ATV'nin başında tanıyanlarınız belki vardır. Sadık Albayrak'ı tanıyanlarınız var mı?
Evet.
Yıllardır Milli Gazete'nin genel yayın yönetmenliğini yaptığı birçok kitabı var. Onun oğlu var. ATV ve Sabah Gazetesi'nin başında. Bu Müslüman bir adam. Dört dörtlük bir Müslüman. Ondan sonra Bugün TV Müslümanların, Hoca Efendi grubunun televizyonu. Bugün TV. Bugün TV. Kanal Kanal Türk. Bugün gazetesi. Ondan sonra kanala Topbaşlar'ın mensup bir kardeşimize ait. Kanal 7 Ülke'yi zaten biliyorsunuz. Yani şu anda onların elinde ne var? Baktığımızda NTV grubu var. Hürriyet grubu var. Ondan sonra Şov var. Star'ın gazetesi bizde, şeyi onlarda. Habertürk. İşte Habertürk de onlarda ama biraz şey. Bizden de birileri var. Onlardan da birileri var ama sahip olarak onların değil. Ama sıkıntı şu. Türkiye'de Müslümanlar imkan olarak çok güçlendi. Ama bu güçlü imkan şeye yayılmadı. Yok. Sadece medyaya değil. Her şeye. Yani futbolu Ülker finanse ediyor. Basketi Ülker finanse ediyor. Ama futbol ve baskette Müslümanlar yer almıyor. Anlatabiliyor muyum? Sinemayı Müslümanlar finanse ediyor. Ama yapılan filmler Müslümanca değil. Yani burada işte burada çok enteresan bir durum var.
Yani bize finansmanlarını bize sağlatıyorlar oluyor bu durumda.
Yani böyle bir durum, ben de böyle düşünüyorum. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela biz reklam yayınlıyoruz. Reklam yayınlarken birçok Müslüman firmanın reklamını yayınlayamıyoruz. Niye? İslami değil. Yani İslami değilden kastım şu. Haram var içerisinde. Ya adama diyoruz ki kardeşim sen bak. Bak bugün Colgate Yahudilerin. Misvak diş macunu yapıyor. Niye yapıyor bu adam? Coca-Cola Ramazan'da Ramazan reklamı yapıyor. Niye yapıyor? Bu adam bütçesinin %25'ini, 30'unu her yıl açıklayarak İsrail'e bağışlıyor. Bu adam Müslümanlara sevindiği için mi Coca-Cola'yı Ramazan reklamını yapıyor? Hayır. Hayır, satmak için. Bir Coca-Cola daha fazla satayım, senden alayım parayı, bir Filistinli öldüreyim diye. Peki bizim adam, ya bir tane başörtülü ülkenin reklamı var mı? Kim alıyor ülkeni? Biz alıyoruz. Yani bunlara tepki koymamız lazım. Şu anda Türkiye'deki reklam ajanslarının %80'i, %90'ı komünistlerin elinde. Ve Müslümanlar reklamlarını bunlara yaptırıyorlar. Ve biz gittik, konuştuk, bize şunu diyorlar. Bu adamlar işin ehli, biz işin ehline veriyoruz. Öyle mi? Ehilleşen Müslüman da var artık. Bir yaptır bakalım. Ya da parayı sen veriyorsun kardeşim. Diyeceksin ki ben bir, mesela ne dedik? Kaddafi Çağrı filmini yaptırmış. Kime yaptırdı? Amerikalı. Anthony Quinn Hazreti Hamza'yı güzel oynadı mı? Bitti. Demek ki sen parayı verirsen, zamanında Berhan Şimşek'i bilirsiniz. CHP'nin milletvekili. Minyeli Abdullah oynadı. Ben Minyeli Abdullah'a gittiğimde hüngür hüngür ağladım. Adam oynamış. Parayı veren kim? Müslüman. Demek ki sen de verirsin. Kardeşim ben böyle bir reklam istiyorum dersin. İşte sıkıntı iktidar değiliz. Para bizde ama onlar yönetiyor. Biz Kanal Türk'te, Kanal Türk kimindi biliyorsunuz? Tuncay Özkan'ındı. Evet. İçeriye alındı. Daha sonra Kanal Türk'ü gittik, bir ziyaret ettik. Kanal Türk'te çalışan komünistler aynen şunu söyledi bize. Ya dediler, eskiden biz görüşlerimizi anlatıyorduk ama paramızı alamıyorduk. Şimdi görüşlerimizi söylüyoruz ve paramızı da alıyoruz. İyi ki Müslümanlar satın aldı. Evet.
Başkalarına da ait olanı var. Yani belki de dünya genelinde %1 bile değiliz. Bununla mücadele, yani bu şekilde mesela bugün işte fabrikalaşma alanında çok öndeler. Yani bugün eğer bir şöyle bir şey söylesek, işte biz de fabrikalaşalım, bugün fabrika kurmaya kalksak onlar başka bir şey yapacak. Yani yetişemeyeceğiz. Bunun mücadelesi aynı şekilde yola çıkarak değil de farklı bir şekilde olmalı. Yani bu nasıl olur?
Arkadaşlar bunun şeyi şu, artık mantık değişecek. Müslümanın mantığı ne biliyor musunuz? Cami yap. Eğer sana sadaka-i cariye olacaksa cami yap. Türkiye'de cami yapılacak yer kaldı mı? Camiler dolu mu? Peki zenginlerimiz ne yapıyor hala? Cami yaptırıyor. Hayır. Zenginlerimiz artık sadaka-i cariyeyi film yap, çizgi film yap. İnanın ki bugün Müslümanlara yönelik bir zengin iş adamı şeyini, zekatını cami yerine bir çizgi filmi ayırsa, yaptırsa, Allah rızası için televizyonlara verse, alın kardeşim yayınlayın dese, daha çok sevap, daha fazla sevap kazanır. Mantığı değiştirmemiz lazım. Mantık sadaka-i cariye cami değildir. Müslümanlara hizmettir. Bugün Müslümanlara hizmet artık farklı alanlarda. Onun için zengin Müslümanın bakış açısı değişmesi lazım. Bu bakış açısı değişmedikçe hiçbir şey olmaz. Zenginimiz Allah'a çok şükür artık çok. Yani bugün Ülker Türkiye'de ilk birkaç tane zenginin arasında. Para sorun yok yani. Evet. Şimdi bu adam parayı ayırsa, dese ki bir dizi film yapın dese. Dizi filmden ne kadar etkileniyor insanlar görmüyor musunuz? Ben Mısır'a gittim, İran'a gittim. İran'da bir kız Türkçe konuştu benimle. Dedim ya hayırdır, nereden öğrendin, ne güzel konuşuyorsun. Saydı, sayın diğer kanallardaki dizileri. Aşk-ı Memnu, Aşk-ı Memnu. Bunları takip ediyoruz, ne kadar güzel dizileriniz dedi. Bakın, zamanında biz Brezilya dizileriyle bozuluyorduk. Şimdi Türk dizileriyle Mısır'da Aşk-ı Memnu oynadığı zaman sokaklar bomboş. Biz gittik, Nur muydu? Nur diyorlar, Nur, Nur, ya Nur, Nur dedik, Nur nedir? Bir geldik ki burada dizinin birinde bir oğlan oynuyormuş. Bilmem ne Nur diye ismi dizideki. Tüm kızlar ona aşık olmuşlar. Ondan sonra şeyler, nedir onun adı? Kadınlar kocalarına Nur diye hitap ediyor. Bu hale gelmiş. Yani peki...
Bu dizileri de Müslümanlar finanse ediyor.
Tabii.
O zaman hocam yani Müslüman zenginlerimiz var dedik yani. Bizim için demek ki Müslüman zenginden ziyade Müslümanlığı öne çıkaran zenginler lazım. Yani kendi bireysel zengin olmuş.
Şurada sizler yarın bir gün zengin olacaksınız. Yarın bir gün başbakan olacaksınız, bakan olacaksınız. Bakın size bir şey söyleyeyim. Sizin yaşınızdayken olay çok farklıdır. Olaya düz hesap bakarsınız. Doğru, yanlış. Ama okul bitti, evlendiniz, iş hayatına girdiniz, makam mevki sahibi oldunuz. Şeyler değişir. Bakış açıları değişir. Siyah vardır, beyaz vardır, griler vardır. Artık bir kısmınız grilerde dolaşmaya başlarsınız. Bu griler bir kısmınız siyaha doğru yakınlaşmaya başlar. Bir kısmınız hayatınız boyunca sakallı bıyıklısınızdır. Ama o saatten sonra sakal da kalmamıştır, bıyık da kalmamıştır. Bizim çok arkadaşımız var üniversitedeyken. Bildiğimiz, tanıdığımız. Şimdi görüyorum bu çocuk o çocuk mu? Vallahi o çocuk değil. Çok değişmiş. Hatta bir...
İktidara gelmeden önce muhalefetteyken yapılabilecekleri söylerim diyor. İktidara gelince de diyor, var yapılması gerekenleri iktidara gelince de diyor yapılabilecekleri.
Aynen öyle. Bir arkadaş söyledi, bir başka arkadaş bir yerlere gelmiş. Aradım dedi, sekreteri işte şey yapmış, sekreteri dönmüş sizi tanımıyormuş. Bu yüzden görüşemeyecek. Için öyle olmayın. Ayaklarınızı sabit koyun arkadaşlar. Bugün bir yerlerde olan insanlar dün sizin yerinizdeydi. Ve sizin gibi düşünüyordu. Ama hayat şartları, makam ve para çok şeyi değiştiriyor. Bugünkü gibi olmuyorsunuz. Onun için bugünlerde kendinizi sıkı tutun. Ve size tavsiyem çok güvendiğiniz birileri muhakkak olsun. Ve onlara deyin ki ben de değişme görürsen ne olur gel beni uyar. Evet. Devam edelim. Başka sorusu olan? Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun dinlediğiniz için. İnşallah verimli olmuştur. İnşallah. İnşallah. Başka bir programda görüşmek üzere. Diyeyim. Şöyle bir tane de katalog bırakayım size televizyondaki programlarla ilgili. Şunu söyleyeyim, kısaca bilgi vereyim. Tabii televizyonda program yapmak zor. Bizim Hilal Televizyonu'nun aylık gideri 250 milyar arkadaşlar. Kanal 7'nin aylık gideri 5 trilyon, Kanal D'nin aylık gideri 20 trilyon. Kanal D'de yayınlanan bir dizinin bir bölümünün maliyeti 500 milyar. Şimdi bunlarla biz şey yapıyoruz. Öyle olunca da siz 250 milyar liralık şey yapıyorsunuz, program yapıyorsunuz. Kanal D'de, şey, Kanal 7'de bir ara neydi kadının adını unuttum. Star'da yazıyor, yok eski Tercüman gazetesinin sahibi Nazlı Ilıcak program yapıyordu. Dekor yaptırmıştı. Sordum ya ne kadara mal ettiniz dekoru? 150 milyara dediler. Bizim tüm programların dekorunu toplasanız işte 60-70 milyar eder. Engin Bey'e biz Engin Noyan'a ilk televizyonu kuracağımız zaman gittik. Dedik işte böyle böyle kuracağız. Bize bir örnek vermişti. Dedi ki kışın boş bir ev düşünün. O evin ortasına soba kurun. O evi ısıtmak için sobaya dolar attığınızı düşünün. İşte televizyona bu kadar para lazım.
Evet,
dipsiz bir kuyu. Biz mesela rota belgeseli yapıyoruz yeni Adem Özkesi'ye. Belgeselin bir bölümünün maliyeti bize 10 milyarla 20 milyar arası. Ve bu belgesel bir saatte yayınlanıyor, bitiyor. Şimdi o kadar gidiliyor, çekiliyor, ediliyor, o kadar para gidiyor. Ama siz bir saatte izliyorsunuz, beğeniyorsunuz ya da beğenmiyorsunuz. Şimdi televizyonlar arkadaşlar bir reklam gelirleri var. Belki oraya girmedim. Televizyonlar niye kurulur? Medya niye? Bir insan niye medya sahibi olur? Medyadan genelde çok fazla kazanç elde edilmez. Yani medya aslında tek başına kendi kendini götürüyorsa, belki 3-5 kuruşta kazanıyorsa büyük başarıdır. Medya aslında tehdit aracıdır. Bakın medya sahiplerinin hepsi aslında iş sahibidir. Adamın ihaleye girecektir. O ihalede bakanları, başbakanı birilerini sıkıştırmak için medyayı kullanır. Tabii. Yani medya bu işe yarar. Medya dedik ya Irak'a girdi. Görünürde hedef neydi? Irak'a demokrasi getirmek. Peki asıl hedef ne? Oradaki petrolü almak. Amerika'nın devletinin tepesindekilerin hepsinin petrol şirketi var ya da ortakları. Bize medyadan şey diye veriliyor. Orada nükleer şey var diye veriliyor. Gireceğiz ama giriliyor, öyle bir şey yok. Peki sonra ne oluyor? İran'la ilgili şeyi okumuştum ben. İran İngilizlerin sömürgesinde. İngilizlerin sömürgesinde işte kaç yıl kalıyor? 50 yıl mı kalıyor ne? Bilmem kaç ton petrol götürmüş İngilizler. Daha sonra Amerika'nın sömürgesine giriyor. Amerika 2 yılda İngiltere'nin götürdüğünün 5 katı petrol götürüyor. Peki ne yapıyor? Diyor ki şeyin başındakine, devleti yöneten, sana lüks evler, lüks arabalar, lüks hayat. O lüks içinde yaşıyor. Bir de akrabaları. Peki ülke ne oluyor? Halbuki o adam yine lüks içinde yaşayabilir. Aklını kullansın. Yani ülkeyi yönet, onu halka aktar. Ya gene sen lüks içinde yaşa. Ama öyle değil. Türksat uydusu var ya. Türksat uydusu, Türksat Genel Müdürü söylemişti. Dedi ki, biz Belçika ya da İsviçre bir firmayla ortak yapıyorlar uyduyu. Şu andaki yaptığımız uyduyu işte 2 milyar dolara mal ettik. %50 ortak olarak yaptık. 1 milyar dolar o koydu, 1 milyar dolar biz koyduk. Fakat bizden önceki uydu 4 milyar dolara yapılmış ve teknolojisi bundan daha geri. 2 milyar dolar normalde biz koymamız gerekiyor. 2 milyar dolar o koyuyor. Onun koyduğu para gözükmüyor ortada. Biz 2 milyar dolar koymuşuz. Fakat enteresan bir şey var. Türksat Genel Müdürü emekli oluyor. Emekli olduktan sonra ona İsviçre nişanesi veriliyor. İsviçre'de bir villa hediye ediliyor ve İsviçre'ye yerleşiyor.
O 2 milyar dolar orada.
Hayır. 2 milyar doları bunlar alıyorlar. Onun belki 1 milyarını bu adama peşkeş çekiyorlar. Adam oradan 1 milyar kazanmak için ülkesinin 1 milyar dolarını onlara hibe ediyor.